Ayrım 26. Seninle güler yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 314. Bir gece rüyamda babamı gördüm. Çadırda yanıma geldi. Simsiyah giyinmiş. "Baba gelsene," dedim. Hiç konuşmadı, sırtını döndü gitti. Koştum, koştum arkasından. Ayağım bir köke takıldı. Çukura düştüm. Uğraşıverdim, uğraşıverdim. Ter su içinde kaldım. Çukurdan çıkamadım. Boğulacak gibiydim uyandığımda. Dışarı çıktım. Elimi yüzümü yıkadım. Zifiri karanlık bir geceydi. Sabaha kadar uyuyamadım. "Sarkis, herhalde babanı kaybettin," dedim kendi kendime. Kafaya koydum. Askerden kaçacağım. Birkaç güvendiğim arkadaşla konuştum. Derdimi, düşüncemi açtım. Bir fırsatını kolluyorum. Kafam yerinde değil. Bir gün Fırat kenarında, çalılıklar arasında dalgın dalgın dolaşırken ansızın komutanım karşıma çıkıverdi. Ben kaçmış gitmişim de Ereğli'de dolaşıyor gibiydim. Kendime geldim. Selam verdim. Selam aldı komutanım. "Gel bakalım şöyle yanıma Sarkis," dedi. "Rahat ol. İyi dinle beni. Hayatta iyi günler de vardır, kötü günler de. İnsanın kötü günlere de katlanması lazım. Seni severim ama görevimi daha çok severim." "Kaçacağım," diyormuşsun. "Kaçtığın an seni yakalatır, divanı harbi veririm. Askerliğin yanar. Aklını başına topla. İnsanız. Başımıza, aklımıza her şey gelebilir. Yakında Balıkesir'e gideceğiz. Kayseri'den geçerken sana izin veririm. Gider görürsün Ereğli'deki ananı babanı. Söz sana. Yalnız kaçmayacaksın." Bir ay kadar sonra kahverengi elbiseli asker bölüğü trenle Balıkesir'e hareket etti. Komutanım sözünde durdu. Kayseri'de bana bir hafta izin verdi. Bir akşamüstü Ereğli'ye vardım. Eve gidiyorum. Karşıma Kirkor amca çıktı. "Hoş geldin Sarkis." "Hoş bulduk Kirkor amca." "Babam nasıl?" diye soramadım. Kirkor amca yürüdü gitti. "Sarkis, baban öldüyse bu adam geri döner bakar," dedim kendi kendime. Aynen oldu. Dönüp baktı. Güneş batmak üzereyken evimizin kapısından girdim. Annem şaşıp kaldı. Boynuma sarıldı. Başladı ağlamaya. Merdivenlere yürüdüm. Eve çıktım. "Anne, babam nerede?" "Hastalandı da İstanbul hastaneye gönderdik." "Anne, babamı yalın ayak mı gönderdiniz? Ayakkabıları merdiven başında duruyor." Başladı hüngür hüngür ağlamaya. "Babam meğer benim rüyasını gördüğüm gece ölmüş. Babam da böyle geçip gitti şu güzelim dünyadan." Bir hafta sonra dönüp gittim Balıkesir'deki bölüğüme. Durumu komutanıma anlattım. Kendisine yardımından ötürü teşekkür ettim. Askerlik de böylece bitmiş oldu. Döndüm geldim Ereğli'ye. Marangozluk yapıyorum. Okuyup yazdığımdan, hesap kitap bildiğimden yaptığım işler beğeniliyor. İşim iyi, ustalığım, namım yayılıyor. O yıllarda İvris Köy Enstitüsü kuruluyor. Bozkır'ın ortasına binalar dikiliyor. Bir yandan inşaatlarda çalışıyor kızlı erkekli köy çocukları, bir yandan da ders yapıyorlar kendi yaptıkları dersliklerde. İvris Köy Enstitüsü'nün sıraları, sandalyeleri, masaları benim elimden geçti. Çok gidip geldim İvriz'e. Kendim okuyamamıştım. Okuma arzum içimde ateş gibi yanıyordu. Kendime bahaneler yaratır, gider gelirdim köy enstitüsüne. Şarkılar söylerdi hep bir ağızdan, oyunlar oynarlardı hep birlikte. Aydınlanma köyden başlayacaktı. Anadolu bozkırı yeşerecekti. O kızlar, o oğlanlar nasıl mandolin çalar, nasıl duvar örer, tarlalarda nasıl çalışırlardı. Gözlerimle gördüm inançla, umutla, şarkılarla, türkülerle yaratılan dünyayı. Ayaklarında asker postalı, sırtlarında çantalarıyla o yanık yüzlü köylü kızları oğlanlarla kol kola alışverişe giderlerdi. Konuştum, marangozluk öğrettim onlara. Her biri baştan ayağa umuttu. Her biri bozkırda fışkıran taptaze filizdi. Onların sofralarına oturdum. Karavanalarından yemek yedim. Bir marş söylerlerdi. İki dizesi hala aklımdadır. "Sürer eker biçeriz güvenip ötesine. Herkesin kazancı kendi kesesine." İşte bu bazılarının hoşuna gitmedi. Hayvanlar içinde kendi yavrusunu yiyen sadece kediymiş. O da yavrusunu fareye benzetip yermiş. Bizleri hep bir şeylere benzetip yediler, yemek istediler. Sevkiyette suçumuz Ermeni olmak. Varlık vergisinde ise varlıklı gayrimüslim olmaktı. Köy enstitüleri bir umuttu bozkırın yeşermesi için. Hemen onu da fareye benzettiler. Komünist yuvalarını kapatacağız dediler. Enstitülerin tuvaletleri düşük yapan kızların ceninleriyle doluymuş dediler. Dediler de dediler ama içlerinden birisinin Eskişehirli bir toprak ağası olan milletvekilinin söylediği "Ben bineceğim eşeğin benden akıllı olmasını istemem" sözü, enstitüleri kötüleyenlerin, kapatmak isteyenlerin niyetlerini de korkularını da çok güzel açıklar. Bu söz ağızdan ağızda dolaşıyordu o zamanlar. Köy enstitülerinin de kanına girdiler sonunda. İstanbul'a göç. Babamın ölümünden sonra bir müddet Ereğli'de kaldım. Anneme bakıyordum. Fakat artık Ereğli'de yaşamak zorlaşmıştı. Ermeniler birer ikişer İstanbul'a yurt dışına göçüyorlardı. Kendimi yalnız ve güvensiz hissetmeye başladım. Annemle konuştum. Birlikte İstanbul'a göçtük. Yedikule'de bir ev kiraladık. Kumkapı'da bir dükkan tuttum kendime. İşlerimi yoluna koymaya, ekmek paramı çıkarmaya çalışıyorum. Yaşım oldu 32-33. Yıllar su gibi geçip gitti. Gözümü açıp kapayıncaya kadar 1949'a gelivermişim. Hala bekarım. Yaşıtlarım ev bark, çoluk çocuk sahibi olmuşlar. Benim hiçbir şeyim yok. İçime karamsarlık çöktü. Bir gün karşı evde düğün vardı. Şenlik yapılıyordu. Ben gittim meyhaneye. İçtim, içtim, efkarlandım, sarhoş oldum. Eve dönerken bir ilkokulun demir parmaklıklarına başımı dayayıp epeyce ağladım. Kimse sen niye ağlıyorsun demiyor. Benim aklıma çocukluğum, babamın ölümü, parasızlıktan terk ettiğim okul, arkadaşlarım geliyor. Zordur efkarlanmak. Yalnızlık çok zordur. Kendi kendine konuşursun yolda belde. Ayık kafayla sarhoş gibi dolaşırsın sokaklarda. O düğün, o geceki efkarlanmam beni akıllandırdı. Aklımı başıma topladım. Annemle konuştum. Evlenmenin başına geçtim. Kendimden 17 yaş genç bir bayanla evlendim. Hala onunlayız. Keşke 20 yaş genç olsaydı. Ha ha ha. Yıl oldu 1950. İlk çocuğum dünyaya geldi. Ardından iki oğlan daha. Biri diş doktoru oldu, diğerleri ticaretle uğraşıyor. İşlerimi toparladım, İstanbul'da da tutundum. Annem yanımda kalıyor. Sabahtan akşama çalışıyorum, yoruluyorum. Ama bitkin değilim. Evim huzurlu, soframız bereketli. Ağız tadıyla yer olduk yemeklerimizi. Yüzümüz gülüyor, çocuklar şen. Annemin derdi günü torunlarını okutmak. Onlara okuma sevgisini aşılamak. Ben yorgunluğumu okuyarak gideriyorum. Okumadan gözüme uyku girmiyor. Okudukça sanat zevkim geliştikçe tahtayı, keresteyi daha iyi işliyor, yaptığım işlerin ustalığından kendi kendime zevk alıyorum. Ereğli'deyken politikayla pek uğraşmazdım. İstanbul'a gelildiğimden beri düzenli okumaya başladım. Okudukça gözlerim daha iyi görür, kulağım daha iyi işitir oldu. Anladıkça akanı duranı, anladıkça dünü bugünü, ellerime can geldi. Sevkiyette 1332'de Cabul'da doğan Sarkis'in korkusu biraz gider oldu. Siyasetle uğraşmaya, gelişmeleri gazetelerden, radyolardan, kitaplardan izlemeye, kendi aklımca yorumlamaya başladım. Ermeniyim, ne de olsa ölüm artıklarındanım. Korku iliklerime işlemiş. Başkasının beş duyusu varsa benim on olmak zorunda. Ne de olsa azınlıktanım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, vergimi veriyor, vateni görevlerimi harfiyen yapıyor ve memleketimi çok seviyorum. Birçok tanıdık aşk ile macerasından sonra burada bize huzur yok, ağzımızla kuş tutsak da her seferinde kabak bizim başımızda patlıyor deyip terk edip gittiler. Amerika'ya, Fransa'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya, Avrupa'ya. Neredeyse Ermenisi olmayan ülke kalmadı dünyada. Bana da gel bugün iyidir, yarın sular bulanır, gene kim vurduya gidersin diyorlar. Gitmedim. Sarkis Anadolu'da doğdun, Anadolu'da kalacaksın dedim. Çünkü ben memleketimi seviyorum. İstanbul'a giderek sevdalandım. Dertlensem derdimi, yorulsam yorgunluğumu boğazın mavi suları alıp gidiyor. Ben Türkiye'de kalacağım. Türkiye'den ayrılmayacağım. Mumum sönmeyecek benim. 6-7 Eylül 1955 gecesi. Dedim ya sular bulanmaya, iktidarlar sıkışmaya görsün. Mutlaka arkasından başımıza bir çorap örülecek demektir. Menderes hükümeti iktidara geleli 5 yıl oluyor. Değişen fazla bir şey yok. Amerikan arabaları çoğaldı sokaklarda. Ezan Türkçeydi. Arapçaya döndürüldü. Köy enstitüleri kapatıldı. Kore'ye asker gönderildi. Sesini çıkaranların başını eziyor hükümet. Tetikteyim. Rüzgar kötü kötü esmeye başladı. Gazetelerden, ajans haberlerinden kan kokusu geliyor. Kıbrıs olaylarıyla yatıp kalkar olduk. Harp ihtimali var diyorlar. Eyvah! Harp ya da harp ihtimali olduğu zaman iktidarlardan mutlaka bir şey beklemek lazım. Bunu hayatımızla öğrendik. Birinci Cihan Harbi'nde sevkiyet belası kökümüzü kuruttu. İkinci Cihan Harbi'nde kahverengi elbiseli gavur askeri olduk ve Aşkale yolculuğunu yaptık. Gazetelerde, radyolarda felaket tellalları bar bar bağırıyor. Palikarya hazır ol, geliyoruz. Ya Taksim ya ölüm. Eyvah ki eyvah. Kıbrıs'ta harp olmasa, harp belası bir gitse başımızdan. Mutlaka bu sefer de kabak başımızda patlar. Şamaroğlanıyız biz. Padişahın öfkesinin geçmesi için en zayıflardan birinin dövülmesi lazım. Bir felaketi bekler oldum. Tetikteyim. Karaköy'de bir dükkanın iç döşemelerini yapıyordum. Geç vakte kadar çalıştım. İşi bitiremedim. Ertesi gün gelip son kalan işleri tamamlayıp teslim edeceğim. Eve dönüyorum. Durağa yürüdüm. Gazete satan çocuk bağırıyor. Yazıyor, yazıyor. Yunanlılar Atatürk'ün evini bombaladı. Yazıyor. Eyvah Sarkis, çabuk ol. Bunun sonu kötü olur. Sarkis, çabuk ol. Otobüsü falan bekleme. Atla bir taksiye, yetiş evine. Gazeteler kapış kapış satılıyor. Satıldıkça çocukların sesi daha da çok çıkıyor. Bir gazetede ben aldım. Manşetini şöyle bir okudum. Tamam, bu işin sonu kötü. Ucu mutlaka bize değer bunun. Durma Sarkis, oyalanma, atla bir taksiye. Atladım bir taksiye, doğru kum kapıdaki dükkana. Alelacele dükkanı kapattım, kapıyı kilitledim, kepenklerini indirdim. Hemen bir taksi daha tuttum, doğru Yedikule'ye. Yedikule'deki Rum mahallesinde Genç Ağa sokağında bir Rum ailenin evini yenile kiralamıştım. Annemin haberi yok gelişmelerden. Köşe başına geldim ki başlamışlar kırıp dökmeye. Eyvah Sarkis. Aklına gelen başımıza geldi. Topla kendini, dikkatli ol. Paçanı kaptırma canavarların dişlerine. Annem işin farkında değil. Ne o Sarkis, niye kudurdular gene? Aman anne, kes sesini. Durum bildiğin gibi değil. Sen al çocuğu, hemen yukarı kata çık. Sesini çıkarma, bir felaket geliyor ki sorma. Hazırlıklıyım. Dükkanda, evde mutlaka büyükçe bir Türk bayrağı bulundururum. Bayramlarda Türk komşular asmasa bile ben asarım. Onların asmadığı göze görülmez ama bizim asmadığımız suç olur. Hemen bayrağı pencereden sarkıttım. Sokakta sadece benim evde, bir de sokak başındaki evde bayrak dalgalanıyor. Rum mahallesindeyim ama yeni taşınmışım. Beni bilmiyorlar, tanımıyorlar. Zaten her zaman tetikteyim. Kolay kolay kendimi teşhir etmem. Tanımamak benim tek kozum. Yukarı kata çıktım. Anne dedim, hemen kendini çeki düzen ver. Müslüman karısı gibi giyin, başını ört. Gelirlerse hiç renk verme. Sorarlarsa elhamdülillah Müslümanım de. Annemin bu gibi işlerde tarihi tecrübesi var. Ha ha ha. Daha beter günleri yaşamış. Ha ha ha. Deyrizor sevkiyetinden kurtulmuş. Hemen anladı işin ciddiyetini, giyindi, kuşandı. Dersin doğma büyüme Müslüman. Annem değişti. Bana emirler vermeye başladı. Şunu şöyle yap, bunu böyle de. Çık otur dışarıya, kapının önüne. Korkma oğlum, ben içeri idare ederim. Sen dışarıyı idare et, tedbirini al. Efendimiz İsa seni korusun. Allah seni korusun. Korkma oğlum. Ufak bir saldırmam vardı. Zulamdan çıkardım, belime soktum. Kapının önüne oturdum, tetikteyim. Ne olur ne olmaz. Eve saldırırlarsa ya onlardan biri gidecek ya da ben. Ancak ölümü çiğneyip anama, çocuklarıma dokunabilirler. Kararlıyım. Vücudum taş kesildi. Kesseler kanım akmayacak. Nasıl geliyorlar biliyor musun? Sokak dolusu. En öndeki Türk bayrağını peşkür gibi boynuna asmış. Onun dokunulmazlığı var. Arkasından yağmacılar geliyor. Kırıyorlar, döküyorlar, vuruyorlar, dövüyorlar. Allah Allah! Yedikule Genç Ağa sokağı ölümün cenderesine kısılmış. Kır Allah kır! Kır Allah kır! Bir de baktım, alevler sardı kiliseyi. Yedikule'deki tarihi kilise yanıyor. Kıvılcımları üstümüze gelmeye başladı. Karşı apartmanın bodrum katında bir gelin vardı, Rum. Ağlayarak çıktı evinden, yan sokağa kaçtı. Çaresiz, yardım bekliyor. Edemiyorum. Sinirlerim alabildiğine gergin ama sakin görünmek mecburiyetindesin. Üç kişi geldi. Caddenin ortasında durdu. Sarkık bıyıklı, sarışın, kaşıyla gözüyle bizim evi işaret ediyor. Anladım. Bu semtin adamı. Kimin Türk, kimin Rum olduğunu biliyor. Yağmacılara tek tek evleri gösteriyor. Hemen yanına gittim. Elimi omzuna koydum. Yüzüme baktı. Delikanlı, işaret ettiğin evde ben oturuyorum. Bak, bayrak dalgalanıyor. Üst kattaki yazlıktadır, kendisi yoktur ama alt katta ben oturuyorum. Bir yanlışlık olmasın. Sen kimsin diyemedi, soramadı. Bir şey diyemeden çekti gitti. Sonra genç bir oğlan geldi. Çelimsiz, yılık biri. Benim eve bakıyor. Ne bakıyorsun? Kimi arıyorsun? Görmüyor musun Türk evi olduğunu? Eskiden gavur duruyorsa bana ne? Şimdi ben duruyorum. Hadi çek arabanı. Onu da savdım başımdan. Ama karşıdaki yanlardaki Rum evlerini kırdılar, yıktılar. Kiminin kucağında bir dikiş makinesi, kiminin koltuğunda bir halı, kiminin ellerinde ayakkabı. Ne buldularsa, ne çalabildilerse. Yağmalamaktan, kırıp yıkmaktan yorulmuşlar. Çağırdım yanıma. Gelin oturun, soluklanın. Gelip oturdular yanıma, nefes nefeseler. Heyecandan konuşamıyorlar. Su verdim. Annem de kahve yapıp getirdi. Bizim evin önü kahveye döndü. Yağmacılar kahvesi. Yağmacılar, yağmalanmaktan kurtardılar bizim evi. Sonra bir düdük öttürüldü. Hepsi bir tuhaf oldular. Yağmadıklarını kaptıkları gibi pır kaçtılar. Gecenin saat biri. Kahve fincanı elimde. Evin önünde sandalyede oturuyorum. Bir yüzbaşı geldi. Yanında askerler. Bana aynen şöyle dedi. Delikanlı, tebrik ederim seni. Kahvenin tadını çıkaracak zamanı ve yeri iyi seçmişsin. Her Türk senin gibi olmalı. Şimdi kahveni iç, içeri gir. Dışarıda durmayın. Sağ ol komutanım, sağ ol komutanım. Emriniz başımın üstüne. Kapıdan içeri girdim ama dünya başıma yıkıldı. Kapıyı kapattım, yığılıp kaldım. Sırtımı kapıya verdim. Yumdum gözlerimi. Çok şükür bu ölümden de kurtulduk. Çok şükür bu belayı da başımızdan savdık. Ama ya o yalvara yalvara, ağlaya ağlaya kaçan gelin? Ya o yanan kilise? Ya o yağmalanan evler? Ya o Gedik Paşa karakolunun önünde, yarı çıplak vaziyette, utançtan elleriyle önlerini kapatan genç Rum kadınları? Bu dünya nasıl bir dünyaydı böyle? Şu an biz burada ölümle pençeleşiyoruz. Dünyanın başka bir yerinde insanlar korkusuz morkusuz yatıp uyuyorlardı. Benim çocuklarım ise korkudan dillerini yuttular. Bu ne biçim dünya böyle? Sonra Genç Ağa sokağındaki yıkılan dört katlı inşaat gözümün önüne geldi. Rum yorgunun kaba inşaatı bitmiş binasını inşaatta çalışan ameleler üşenmeden temeline kadar yıktılar. İnanılır gibi değil. İnsan kendi yaptığı binayı nasıl yıkar? Nasıl bir kin, nasıl bir düşünce, nasıl bir inanç bu? Anlayamadım. Sonra annemi çağırdım aşağıya. Gel artık anne, gel. Bu felaketi de savdık. Bu ölümden de kurtulduk çok şükür. Annem yanıma geldi. Korkmuşsundur oğlum. Allah belalarını versin. Bu kaçıncı ölüm korkusu, bu kaçıncı sabır. Taş olsa çatlardı, demir olsa erirdi. Biz taştan da demirden de sağlanmışız. Kalk oğlum kapının ardından. Kilitle kapıyı, gel bir su iç. Korkmuşsundur. Allah bunları azdıranların bin belasını versin. Belalarını buldu sonunda bu felaketi hazırlayanlar. Canlarını yağlı urganlarda verdiler. Böyledir bu dünya. Kimsenin ahı kalmaz yanında. Yakan yakılır, yıkan yıkılır bu dünyada. Selanik'teki Atatürk'ün evine bomba attıranların boyunları devrildi gitti. 6-7 Eylül 1955 gecesi Karaköy'de, İstiklal Caddesi'nde, Galatasaray'da kırılmadık vitrin, yağmalanmadık Rum mağazası kalmamış, Rumlarla birlikte Ermenilerinkiler de yakılıp yıkılmıştı. Ertesi gün teyze oğlumun İstiklal Caddesi'ndeki parfümeri dükkanına gittik. Koku şişelerini bile ezmişler, sağlam bir şey bırakmamışlardı. Beyoğlu, Karaköy, harp meydanına dönmüştü. Annem İstiklal Caddesi'nde, Karaköy'de ve çevrelerde olanları sordu. Gördüklerimi anlattım. Çok kederlendi. Çok şükür bu beladan da canımızı kurtardık. Allah gelecek belalardan korusun dedi. Annemin bir huyu vardı. Canı sıkıldığında çok güzel türküler söylerdi. Dedim ya, annem piyano da çalardı. Ama annem için ne piyano satın alacak param ne de piyanoyu yerleştirecek bir evim vardı. Olanlar, atlatılan felaket kendisini çok etkilemişti. Gene meşhur Ermeni türkülerinden birini mırıldanmaya başladı. Ne zalim bir dünya ki, cana yakın bir arkadaş yok. Derdim çok, çaresi yok. Çare var da, çare olan yok. İyi günlerim geçti gitti. Derin acılarım kaldı geriye. Annemin türküleri genellikle efkârlı türkülerdi. Benim söylediğimi beğenmezdi. Annem bu türküleri İstanbul'da kaldığı günlerde Gedikpaşa Ermeni Okulu'nun yanındaki Taşnak Partisi'nin gençlik kulübünde öğrenmiş. Annem genç kızlığında Taşnak Partisi'ndenmiş. Beni siyasal yönden hiç sevmezdi. Bokumun komünisti derdi bana. Kendisi, damatları, büyük teyzemin kocası falan hepsi de Taşnak Partisi'ndenmiş. Biz aile olarak o tarlada bitmişiz. Annemin direnci, iradesi taş gibi sağlamdı. Hiçbir zaman inancını, umudunu yitirmemişti. Bu iyimserlik, bu insanseverlik, bu direnme damarı hep onun gençliğinde partili olmasından geliyordu. Kişiliğimin, özellikle siyasi fikirlerimin oluşmasında annemin etkisi büyüktür. Annem babamdan daha dirençli, daha soğukkanlıydı. Ne anlatıyordum, laf nereye vardı? 6-7 Eylül felaketinden sonra Rumların ve Ermenilerin yurt dışına göçü hızlandı. İnsanların güveni kalmadı. Lanet olsun diye diye arkalarına baka baka, gözleri arkada kalarak, gözyaşları içinde terk ettiler doğup büyüdükleri toprakları. Bu olay da son olmadı. 1960 sonrası biraz rahat yüzü görelim dedik. Bu sefer vatandaş Türkçe konuş kampanyası başladı. Otobüste, tramvayda, takside, kahvede, nerede olursa olsun Ermenice, Rumca ya da başka bir dil konuştuklarını duyduklarında kimi insanlar şöyle bir omzuna vurarak seni uyarıyordu. Vatandaş, Türkçe konuş. Bu kampanya 1964 Kıbrıs olayları sırasında daha da arttı. Her Kıbrıs olayında daima gene mi başımıza bir bela gelecek diye korkmuşumdur. Sadece kişi olarak bir ben değil, tüm gayrimüslimler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler aynı korku içindeyiz. 1974 Kıbrıs çıkarması Rumların göçünü hızlandırmıştı. O zamana kadar göçecek, kaçacak fazla bir Ermeni nüfusu kalmamıştı artık. Terk edip gitti insanlar ana baba ocağını. Geride mezarlıklar ve bir de sevilmeyen insanlar kaldı. Ben Sovyetler Birliği'ne gidecektim. 1973'te vatandaşlık hakkım geldi, gitmedim. Seviyorum memleketimi ama bizi sevmiyorlar hala. Biz de kendimizi sevdiremiyoruz. Sevdirmesini bilmiyoruz. İyi bir hoca bulup da sıcaklık muskası mı yaptırsak acaba? Ha ha ha ha. Nedir bu yüzyıllık düşmanlığın sebebi? Şu kısacık, şu bitmez tükenmez 83 yıllık ömrümde başıma gelenleri zaman zaman düşünürüm. Nedir Ermeni olarak bizim suçumuz? Nedir Çerkezoğlu Gazaros'un, nedir Tokatlı öğretmen Arusyak'ın suçu? Nedir Sarkis Usta'nın affedilmeyen suçu? Sevkiyette doğmuşum. Yoksulluktan okuyamamışım. Askerlikte kahverengi gavur askeri olmuşum. Rahat bir nefes alayım derken 6-7 Eylül felaketini yaşamışım. Uzun yıllar kendi memleketimde bir şehirden bir şehire vesikayla gidip gelebilmişim. Hürriyet vereceğiz demişler, ardından vatandaş Türkçe konuş diyerek dilimi dibinden burkmuşlar. Bunlar da yetmemiş, her Kıbrıs olayında, her harp rüzgarı estiğinde enseme binmişler, başımı ezmeye çalışmışlar. Hakkımı aramışım, komünist solcu diye peşime düşmüşler. Yahu nedir benim başıma gelenler, nedir benim günahım da çeke çeke bitmez benim cezam. Çok düşündüm bunları, çok. Okudum, sordum, soruşturdum, Ermenice kitapları didik didik ettim. Türkçeleri satır satır inceledim. Marangozluğu ekmek parası için, bu işleri ise yaşamak, aslımı öğrenmek için yaptım. Şimdi sorarım sana. Hiç tanımadığım, bilmediğim bir Ermeni, bir Türk'ü öldürmüşse, bunda anamın, babamın ve benim suçum ne? Yakalarsın suçluyu, verirsin cezasını. Suçluyu yakalayamıyorsan, yakalayamamışsan, hıncını sevkette doğmuş bebeden almak doğru mudur? Sorarım sana. Koskoca imparatorluksun. Yıkıntından 40 devlet doğmuş. Gerektiğinde Viyana kapılarına kadar at koşturduğunla övünüyorsun. Niye içindeki milletlere eşit davranmamışsın? Avrupa almış başını gitmiş, bilimde, teknikte ilerlemiş. Fransa'da aydınlanma başlamış. Ulus fikri doğmuş. Dünyaya dalga dalga yayılmaya başlamış. Sen fermanlarla yasaklamışsın. Fikirler topla, tüfekle, asıp kesmeyle, emirle, fermanla yok edilebilir mi? Doğacak çocuğu cezayla, fermanla anasının karnında tutabilir misin? Doğumu önleyemeyince doğan suçsuz, savunmasız yavrudan almışsın hıncını, öfkeni. Bu mudur adalet? 26. ayrımın sonu, sayfa 328.